Ayrım 13. Ulustan Devlete Bir Uzun Yola Döşenen Taşlar. Erol Toy. Sayfa 144. 8. Gün yarıyı bulmuştu. Kule gözcüsünden haber yetti. Yabgunun sancağıyla iki amil, arkalarında bir çavuşun komutasında 10 atlı Seyhun sapağını dönmüş, Ilgar kente geliyordu. Selçuk beyleriyle Kengeç'teydi. Bir yöne sefer eğleyerek çapul ve talan yüklenilen ödevin şanındaydı. İster istemez sözü oraya yönlendirdi. Yabgunun baskısından kurtulalı çok oldu ama biz de oturduk kaldık. Diyorum ki bir an önce devinmek, ilk yazla birlikte bir akın düzmek gerekir. Akın olmaz dedi Çömçe. Bence görkemli bir sefer eyleyelim. Sefer büyük hazırlık gerektirir. Biz derneşip kalkıncaya kış gelir. Bir büyük kitleyi aylarca beslemeye koşuluruz. Akın karar verilmesiyle hürp diye yapılabilecek bir şey. Biz bize dahi kotarılır. Hemen hazırlık görürsek zamanında yola çıkabiliriz. Çıkalım da dedi hemen Berdik Hoca. Çöle girsek din kardeşimiz Oğuz boylarını vururuz. Doğuyla güneyi Gazneli Mahmut Han'ın elinde İslam toprakları. Batıya yönelsek Samani Mansur'la burun buruna geliriz. Haydi çölü de Hazar'ı da aştık diyelim. Hazar'a mı dalacağız? Daha sınırda bire kadar kırılma olasılığımız pek bir yüksek. Çevremiz sarılı. Nereye akın düzeceğiz? Çevreye kısılıp kalınan da o akın değil ki haramilik. Ona da Kengeç gerekmez. Atlanır pusatlanır ilk derbende tutarsın. Güncünün yettiği kadar soyar, yetmediğinden kaçarsın. Her bir yönde az biraz daha yürümeyi göze al Berdik Hoca diye atıldı Selçuk. Saydığın yerlerin az biraz ötesine geçeli. Abo, akın deyip sefer eylediğimizde şu yanda Çin'i Mançin'le Hindisint, bu yanda Ermeniye Bizans, ötede İdil ve Tuna var mı diyeceğiz. Sence kafir başka nerede kaynıyor diye güldü Çömçe. Varsa söyle biz de bilelim ve yönümüzü oraya dönelim. Ama bu çok zahmetli olur. Akın dedin mi zahmete katlanacaksın. O nedenle mümkün olduğu kadar az yiğitle yola çıkmak, mümkün olduğu kadar uzağa gitmek ve mümkün olandan fazla ganimet dermek gerekir. Onlar tartışmaktayken kule nöbetçisi soluk soluğa içeri daldı. Yarkent yönünden epeyce kalabalık ve pek bir ivecen atlılar gelir. Kimliklerini çıkarabildin mi? Tuğlaları yok ama tolgalarıyla kavuklarından anladığım Yabgun'un memurları. Memurlar ne zamandır tolga takıyor? Demeye kalmadı, yeni nöbetçi koşarak geldi. Yabgun'un iki amili bir manga kölemenle Seyhun sapağını açtı. Az sonra kale kapısına dayanırlar. Ne buyurursunuz? Al sana kafir, Berdik Hoca diye güldü Çömçe. Selçuk onu tamamladı. İyi ki hepimiz buradayız. Onlar istemedi, biz hıçtınmadık. Kaç yıldır haracı savsadık. Sonunda Ulu Yabgu işin zora bindiğini anladı. Amiller askerle geldiklerine göre ya toptan alacaklar ya ümümüzü sıkacaklar. Deyin hele, duruverip soyulacak mıyız? Direnip kovalayacak mıyız? Karar sizin. Ne eyleyeceğiz? Bilelim ki hoş safa mı getirdiler, yüklenilmez bir bela mı? Anlaşılsın. Direneceğiz elbet. Kararıyla dikildi Türkistan piri. Öyle kurbanlık koyun gibi duruverip ne isterlerse veremeyiz. Vermemeliyiz. Çünkü alana bir nice helal sayılsa da Müslümanın kafiri haraç vermesi haram. Büyük günaha gireriz. İyi de duruma bakılırsa boş bulunduk. Tam anlamıyla baskına uğradık diye uyardı Berdik Hoca. Hazırlıksızız. Direnci öğütlersek kan dökülmesine neden oluruz. Yüce Tanrı haramı işlemekten kaçınanın her bir hazırlığını görür. Bana kalırsa cihat ayağımıza geldi. Tezden pusatlanır direniriz. Kentlinin malından mal kopacak. Asıl direnmesi gereken o. Mal canın yongası diyemeyiz. Eğer hem dinine hem malına değer veriyorsa canını dişine takar. Hepsi bize katılır. Birden çoğalırız. Bir koca kent ayak direrse, bir manga dökse dökse kendi kanını döker. Öyle ya diye atıldı Çömçe. Pirin buyurduğu gibi. Bu ele gelmiş bir fırsattır. Denemekten kaçınırsak pişman oluruz. Yabgu besbelli, üfürük gücüne güvenip Oğuz beylerini pek küçümsüyor. Ve madem o, ben börkümü yollasam hepsi secdeye varır sanıyor, bize düşen sandığının sandığı gibi olmadığını kanıtlamak. Yoksa hem kendi gözümüzde hem onun katında bir iyice ucuzlamayı hak eder, onu Ulu Pir'in buyurduğu üzere Yüce Tanrı'dan bile üste çıkarırız. Bir koca kente sancağını bile taşımaktan aciz, iki amil bir manga çeriğiyle teslim olmayı umuyorsa yanılıyor. Sandığı ya da umduğunun yalan olduğunu kanıtlamak zorundayız. Çünkü burada başarırsa Oğuz obaları yandı. Derhal amillerini kölemenlerinin önüne katıp çöle salar. Kızıl ya da akçesi olmayanı önüne katar. Esir pazarlarında satar. İyi de beyim, dedi Kaymaz Dihkan. Bu söylediğiniz bir çağrı. Neye, neden, nasıl direneceğiz belli değil. Yabgunun çevresi kapıya dayanmak üzere. Bildiğim kadarıyla hiçbir hazırlığımız yok. Az sonra dal kılıç kente üşecekler. Umarım neyse, onu dileriz. Otağa sessizleşiverdi. Bir süre herkes birbirine baktı. Selçuk da, Pir Ata da dudaklarını büzmüş, Umar'ı diğerlerinden bekler gibiydiler. Susku kandil oldu, otağın tavanına asıldı. Çömçe baktı, diğerlerinde ses yok, gözleri ışıl ışıl topluluğu süzerek, ''Candarlarımızı da sayarsak'' sözleriyle Susku'yu sünülemeye başladı. ''Sadece biz şu otağda bir mangadan artık cengaveriz.'' ''Yüce Tanrım'a hamdolsun, elimiz erer, gücümüz yeter, pusatlanma zamanına gereksinimimiz yok, zaten öyleyiz.'' Üstelik onlar daha sapakta. Atları bir nice yürük olsa gelmelerine epey vakit var. Tezden uyarırsak ahi yiğitleri de göz açıp kapayana bir taburdan artık derilir. Yabgu köşeğine cent çarığının pahalı olduğunu, ayağına geçirmeyi dilediğinde sopa yemeği göze alması gerektiğini anlatmanın en bir kolay yolu budur. Çömçe Bey haklı, dedi sözü biter bitmez Selçuk. Eğer tez davranır, iyi bir düzenle cendi yükümden sıyırtabilirsek, direnen kent çoğalır, der demez tüccarbaşı Behruz ayaklandı. Allah sizden razı olsun beylerim. Devlet askersiz, asker parasız, para haraçsız olamayacağına göre, centler çoğalırsa hazinesi tam takır kalır. Ulu Uğuz devletinin kolu kanadı kırılır. O köhner çöker. Böyle aydınlık ve kararlı beylerimizle yerine yenisi kurulur. Gayrı bu uğurda ölsem de gam yemem. Tacir hem kendisi hem korumalarıyla yanınızda. Kalk ahi Ayaz, varıp yiğit başını bulalım da han, hamam ve kapanlarla Arasta'ya önlem için gerekli zamanı sağlayalım. Ahi Ayvaz'ın kalkması gerekmedi. Yiğit başı Gürhan otağın eşiğinden seslendi. Ben buradayım tüccarbaşı. Tekmiliyle eşiği açtı. Birkaç adım atarak ortadaki posta diz çöktü. Gözlerini oturanların üstünde gezdire gezdire, biz kaç yıldır böyle bir baskını beklemekteyiz. Biliniyor ki bağımsızlık duayla olmuyor. Bir nice ağır olsa da bedel ödemeden özgürlük haram. İstersen barış ve erinç, cenk verir, sevinç boşa mı denilmiş. Kuleden haber yettiği an Selçuk Bey'in sıkı tembihi üzere Hazrol'a geçtik. Ben buraya yiğitlerle Fıtya'nın iş bölümünü bitirdiğini, her gedikte yarım manga erin cenge hazır, işaret beklemekte olduğunu haber vermeye gelmiştim. Akıllarından geçen bütün önlemler çoktan alınmıştı. Selçuk'la Pirata'nın neden susup kalarak onların söyleşisini kışkırttığını o zaman anladılar. O her kötüyü onlar adına düşünmüş ama onların kararı olmadan hiçbir biçimde uygulamamıştı. Kurultayda içtikleri anda bağlılıkları daha bir pekişti. Her biri ışıldayan gözleriyle andını bir kez daha tazeledi ve Selçuk, ''Öyleyse vaktimiz var.'' diye hafifçe doğrulunca hepsi onu izledi. ''Gürhan Yiğitbaşı, sen beyleri gediklerini yiğitlerin başına dağıt. Ben kutlu bir ev sahibi olarak elimden geldiğince oyalayıp eli boş savmaya uğraşayım. Baktık olmuyor, ıslığıma has durun. Hep bir kılıç çekip bir kısıkı kuşatın. Gayrı gerisini onlar getirsin. Yürekleri yeterse cenk ederiz, yetmezse def ederiz.'' Kengeş anında dağıldı. Beyler yiğitbaşının ardında saf tuttular. Tüccarbaşıyla ahi önlerine düştü. Bir bölüğü han, hamam, kapanlara yöneldi. Bir bölüğü Arasta'ya girdi. Her yerde pusatlanmış yiğitlerle Fıtyan kaynıyordu. Beyler hemen aralarına karıştı. Selçuk güvenli adamlarla sur kapısına yürüdü. O dışarı çıktığı an atlılar göz erimine girmişlerdi. Yabgu talana kararlı olmalı. Çifte amili bir manga eğitimli kölemenin eşliğinde yollamış. Bu geliş hayra değil. Besbelli mal, hak ve vecd divanlarını bilece ve bir kez de isteyecek. Hepsini birden ödemeye kimsenin gücü yetmeyeceğinden çala kılıç zoralama girecek. İyi ki haberi önceden geldi. İyi ki her önlemi zamanında aldık. Yoksa bunca çeri dal kılıç pazara girdi mi, tacirleri de, dihkanları da, ahileri de bir güzel sopaya yatırır ki, elinde avucunda bir nice kızıl, ambarı hereyinde bir nice tahıl, Arasta'da üretilmiş bir nice mal varsa devşirmekle yetinmez, yılların öcü, kaçırılan devlet payının karşılığı diye çömçenin de korktuğunu başımıza getirirdi. Düşüncesiyle gülümsediği an atlılar sur kapısına erişti. Her kentte olduğu gibi sur kapısı yanında suyu serin, yalağı uzun ve derin bir maslak vardı. Yular kasarak atları maslağın başına dizdiler. Hayvanların boyunları uzadı, yeleleri sarktı. Ağızları ivecen suya bandı. Suyun uzun boyunlarından tırmanış şekli, mehter benzeri avazlandı. Binicileri üstlerinden inmeden uzun ıslıklarla yorgun hayvanlarını suvardılar. Selçuk kapı ağzında dikildi. Kollarını çaprazlayarak elleri koltuklarının altında onları izledi. Atlar başlarını maslaktan çeker çekmez amilin önüne dikildi. Saygısını sakınmaz bir biçimde hafifçe eğilerek atının yularına yapıştı. ''Hoş safa gelmişsiniz. Kentimize kut vermişsiniz.'' ''Hoş bulduk Selçuk Bey.'' dedi amil. ''Niyetimiz odur.'' ''Uzun yoldan gelirsiniz. Yorgun ve açsınızdır. Önceden haberimiz olmadığından size yaraşır şölen düzemedik. Bağışlayın.'' ''Özellikle habersiz geldik.'' dedi adam yan gözle çavuşa bakarak. ''Onur verdiniz. Bizi yaraşır karşılamadan yoksun kıldınız. Ama cent, çölle gölün, ırmakla dağların kavuştağı, kalabalık, işlek bir kent. Aşçılarıyla başçıları, kermese de panayıra da alışkındırlar. Geldiklerini her zaman, her duruma hazırlıklı tutarlar. Buyurun Arasta'ya gidelim. Başınızı sığınarak sizi orada ağırlayalım.'' diyerek yuları çekti. At huysuzlanmadan ağır ağır ardına takılınca sözlerini ''Aşçı başçı ahilerimizin eksiğini tamamlayarak bizi utançtan kurtarsınlar.'' diye tamamladı. ''Eksik bir o olsa.'' dedi adam yardımcısıyla çavuşa bakarak. ''Önce bir doyunun, içiniz ısınsın. Yorgunluğunuz azalsın da. Hepsi tamamlayana sonra uğraşırız.'' dediğinde aşçı başçı Arastasına girdiler. Kızarmış etin iştah kışkırtan kokusu daha sokağın başında buğu buğu aç görevlilerin burnunda tüttü. Selçuk yan gözle atlıları süzdü. ''Çömçe yerden göğe haklı.'' dedi kendi kendine. ''Ya bu kaç yıllık vergiyi zoralıma bir manga kölemen yollamakla kendini pek büyümsüyor. Bizi hem küçümsüyor hem de açlıktan ucuzluyor. Hele az biraz sabreyle yabgum. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu denilmiş. Bakalım nereye varır bu işin sonu.'' derken sokağın tam ortasında başçının yediği önünde durdu. Adamlar gün doğalı at sırtındaydılar. Ilgar geldiklerinden kaburda arpa misali çalkalanmış. Hem yorulmuş hem de pek acıkmışlardı. Burunlarında doyumun zilleri çala çala yedikleri geride bıraktıkça iştahları büsbütün kamçılanıyor, birinin önünde artan sarkı vermeyi düşünüyorlardı. Durur durmaz at indiler. Atların yularlarını gediklerden fırlayan çıraklara fırlattılar. Kokuyla sulanan tükrüklerini yutkuna yutkuna başçıdan içeri dalarak sinirlerin çevresine yayılmış kuzu postlarına üçer dörder sepelendiler. Çıraklar atların yularlarına yapıştılar. İkişer üçer çeke çeke sokağın sonundaki hana yöneldiler. Hancı aynı zamanda Arasta'nın nalbantıydı. 15'e yakın atı bir arada görünce nal kesmeyi bıraktı. Atları çocukların elinden teker teker alarak hanın tavlasına bağladı. Her birinin önüne yeterince saman karışık arpa döktü. Sarılarına dokununca suvarmışlar dedi sesli sesli. Uzun yol gelmişler. Terleri kuru ama tımar ister. Nalı kırılan vardır, bakım ister. Hele hepsini çekeyim tavlaya. Eğer işleri uzarsa ona daha sonra bakarım. Son atı da alır almaz çıraklar oyalanmadan bir koşu gediklerine döndüler. Görevliler sepelendikleri postların üstünde bağdaş kurmuş, aç gözlerinde ürkünç bakışlarla çevreyi süzüyor, bazıları karnını karışıyor, bazıları bağdaşını bozarak uyuşan ayaklarını ovuyordu. Başçı işaret almış gibi kalabalığa hazırlıklıydı. Onlar önünde durur durmaz kemik saplı çengelini kaptı. Geniş ve derin bir kuyuyu andıran tandıran kapağını açtı. Nar gibi kızarmış kelleleri teker teker tandırdan çıkardı. Kalaylı bakır lengerlere yığdı. Memurlarla askerlerin gözleri anında tandırdan tüte tüte çıkan tombul yaşlı başlara kilitlendi. Her birinin önüne bir bazlama koyarak tezgaha yönelen çıraklara lengerleri uzattı. Çocuklar elleri yana yana lengerleri koşturdu. Ve lengerler daha sinirlere değmeden kızarmış başlar adamların parmaklarını tutuşturdu. Bir süre ısırma hışırtısı, kemirme tıkırtısı, çiğneme şapırtısından başka ses duyulmadı. Dillerle yanaklar göz açıp kapayana kadar tükendi. Kemikler dişlerle sıyrılarak lengerlere atılır atılmaz beyin tepsileri koşturuldu. Üç parmak arasında sallanan beyinler bir çırpıda yutuldu. Nohutlu pilav lengerleri sofra başında bekliyordu. Onların da dibine tezden dara ekildi. Selçuk amillerle çavuşun sofrasına kurulmuştu. Çıraktan, işten hoşnut deviniyor. Her eksiği sezilmeden tamamlamak amacıyla ortalıkta dört dönüyorlardı. Daha kelle lengerlerini sinilere korkomaz dikildiler. Önceki müşterilerin boşalttığı ayran testilerini hasırın üstüne çöreklenmişti. Her birini kaptılar, tezgahın yanına yöneldiler. Kapıyla ocağın arasına sırında çiğler ışıtılarak kurulmuş küpten köpüğünü savurta savurta doldurdular. Bir ellerinde boşalan ayran tasları, diğerinde dolu testilerle ilk isteğe hazır beklediler. Tas tas içilen ayranların boşalttığı testiler yeniden dolduruldu. Gül yaprağına özenen yufkalar, içi çift çift başlı şahin nakışlı, sapı mercan kakmalı şimşir kaşıklarla birlikte dağıtıldı. Pilavın lengere sızan yağı görünür görünmez, burmacının bal şerbetine batırılmış tatlısı yetişti. Açlığın yerini şişen karınlar aldı. Kokan nefesler özümseme geğirtisine dönüştü. Geğirti atışması gediği doldurdu, sokağa taştı. Amil karnını sığazlayarak, konuklarla sofraya oturan Selçuk'a baktı. Kesenize bereket, karnımız doydu, yorgunluğumuz dinlendi. Şimdi de yekinip akşam olmadan işimizi görelim dedi. Selçuk hiçbir şey anlamamış gibi adamın yüzüne bakarak, işiniz diye sordu. Bir de bilmez gibi sorarsın Selçuk Bey. Kaç yıl var ki cent yabguyu unuttu ve sizin bu tutumunuzdan anlaşılıyor ki onun kendini unuttuğunu sandı. Bu sanıyla olsa gerek yazlar geçti, kışlar geçti, yıllar yılları kovaladı. Oğuz hazinesinin gediği büyüdükçe büyüdü. Defter görülünce ne boylardan bac ve haraç, ne dihkanlardan toprak ve hayvan, ne tüccardan kazanç ve kapan, ne ahilerden yapım ve satım, ne de savaş payıyla yönetim hakkı olarak tek akça vergi geliyor. Herken geçti buna çare aranıyor. Her yıl beyleriniz sökün eder gibi bekleniyor. Ama onca zaman var ki subaşımız Kınık Bey'inden bile ses soluk çıkmaz oldu. Oysa kuraldır. Her yıl her bey toplanan vergiyi kendi eliyle getirsin. Kengeşe öyle katılsın. Nedense subaşının yerine geçtiğinizden beri görünmediniz. Yabgu iyi niyetle bir gün bütün birikmişleri yüklenerek geleceğinizi umdu. Bize göre fazla, ona göre yeterince bekledi. İmasıyla açıklamaya girişti amil. Baktı ki Kınık Bey'inden ne bir haber var ne kendi görünmeye niyetli, son kararını verdi. Gecikeni alıp yıllık vergiyi toplamaya bizi gönderdi. Bize bir muştu buyurmaktasınız herhalde. Ne gibi? Yabgumuzun Oğuz Kurultayı'nın yasağına uyup İslam'a döndüğü gibi. O da nereden çıktı? Geciken vergiyi istemeye bizi gönderdi buyurmadınız mı? Buyurduk. Oğuz'un 70 bin oymak, 200 bin çadır İslam'a geçtiğini de bilmesin olasız. Bilinmez mi? Kurultay yasağı. O halde ona uydu mu ki vergi istemekte? Onsuz kurultayın yasağı onu bağlar mı ki? Niye uysun? Ama cendin bütünüyle uyduğunu biliyorlar değil mi? Elbet. Kurultay derip Oğuz'u İslam'a döndürdüğünüzü Sağır Sultan duydu. Peki Müslüman'ın kafire haraç ve vergi ödemesinin caiz olmadığı bilinmiyor mu? Bakın işte işin çapraşık yanı da o. Siz Müslüman kafire haraç ya da vergi vermez buyuruyor. Cent, yesi ve çöllerle dağlardaki boyların ödemesini yasaklıyorsunuz. Ama devletin gereğiyle yasanın buyruğu, her bir uyruğun devletine borcunu ancak ganimet payı, ürün haracı, toprak, hayvan ve kazanç vergisiyle ödeyeceğini belirtiyor. Bilinir ki devlet yasa üzere durur. Uyruk yasaya uyduğunda korunur, uymadığında uydurulur. Duruma buradan bakarsanız devletin dini imanı yoktur. Geliriyle hazinesinin akarı vardır. Uyruk ister İsevi, ister Musevi, ister Mecusi, Muhammedi, diler Şaman ya da Brahman olabilir. O kişinin kendine özgü, kendi vicdanı ile aklı arasındaki bir iş. Dilerse sizin gibi kurultay toplar, eski inancını bırakır, hürp diye bir diğerine geçer. Hiçbir kişi ya da güç karışamaz, hatta inancın ne diye soramaz. Çünkü zaten kılık kıyafetiyle ne olduğu bellidir. Niye öylesin denilmez, denilemez. Hem yazık hem günah. Ama hangi inançta olur olsun, her kişi aynı zamanda bir devletin uyruğuysa savsamayacağı şeyler vardır. Mesela Oğuz Kurultay yasağı gereği dini bütün Müslüman oldu değil mi? Oldu. Her din gibi onun da koşulları vardır herhal. Var elbet. Onlar yerine getirilmezse doğru düzgün İslam olunmuyor. Olunmayınca da öte dünyada ağır cezaya uğrulanıyor, he mi? He. Devlet de bu dünyanın dini sayıldığına göre her uyruk inancının koşulları yanında devlet ödevini de işlemeye koşulu. Bundan kimsenin sakındığı yok. Sefer oldu da derneşmeyiz mi denildi. Devlet salt kılıçla yürümez ki bey. Uyruğun yükümü hazineyi doldurmak. Uyruğun ödeme gücü kalmamışsa Devlet bunu anlamaz da dinlemez de. Ya inancı engelse? Devlet ödevine sığınarak inancın gereği savsalabilir. Çünkü eksiği de yaptırımı da kişiyle taptığı arasındadır. Ama inancına sığınarak devlet ödevinden kaçınırsa işte o olmaz. Çünkü eksik devletle kişi arasındadır ve devlet gereğini yapar. İyi, uz da yüce amilim. Buyurduğunuz üzere alırsak zaman zaman inancın istemi devletin istencine aykırı düşebileceği sizce de bilinmekte. Böyle bir durumda ister istemez kutsal yasayla uyruksal yasayı çatıştırmakta. İkisi arasında sıkışıp kalan kişi günahla cezadan hangisine uyacak? 13. ayrımın sonu. Sayfa 154.